Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza hoş geldiniz. Bugünkü programda inşallah geçen programdan devam olarak vedalaşma konusuna devam edeceğiz. Riyaz-ı Salihin'deki vedalaşma konusu. 715. hadis-i şerifteyiz. Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den umre yapmak için izin istedim. İzin verdi ve "La tensana ya uhayye min duaike." Bizi duandan unutma sevgili kardeşim buyurdu. "La tensana ya uhayye min duaike." Vedalaşmaya geldiğinde demek ki Hazreti Ömer Efendimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona "bizi de duandan unutma kardeşim" buyuruyor. Onun bu sözüne karşılık "bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim." Fakale kelimeten ma yesurni enneli biha ed-dünya. Bana Peygamberimiz öyle bir söz söyledi ki onun yerine bana dünyayı verseler değişmem diyor. Benim için çok kıymetli. Efendimizin bana bu "ya uhayye kardeşciğim" demesi, benden dua istemesi, beni duandan unutma demesi gerçekten diyor benim için büyük bir sevinç vesilesi oldu. Bir başka rivayette "eşrikna ya uhayye fi duaik." Kardeşciğim bizi de duana ortak et, bizi de duana kat buyurdu. Hazreti Ömer cahiliye devrinde umre yapmayı adamıştı. Bir adağı varmış. Medine'de buna imkan bulunca yanından hiç ayrılmak istemediği Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den adağını yerine getirmek üzere izin vermesini istedi. O da kendisine izin verdikten başka gideceği o mübarek yerlerde kendisine de dua etmesini istedi. Peygamber Efendimizin Hazreti Ömer'e "sevgili kardeşim" diye hitap ederek kendisine dua etmesi istemesi, Hazreti Ömer'in duası makbul, faziletli bir kimse olduğunu göstermektedir. Demek ki bunun için seviniyor Hazreti Ömer. Nitekim Hazreti Ömer de bu iltifat karşısında büyük bir mutluluk duymuş ve hislerini Resul-i Ekrem'in bu sözüne karşılık "bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim" diye dile getirmiştir. Elhamdülillah. Demek ki Allah katında bir sevgimiz oluşmuş, duamız makbul oluyor. Bu peygamberimizin de bir şahitliği diyerek sevinmiş, hamd etmiş. Peygamber aleyhisselam bu hadisiyle bizi fırsatları değerlendirmeye teşvik etmekte, önemli ziyaretler yapacak kıymetli insanlardan dua istemeyi hatırlatmaktadır. Unutmamalıdır ki Allah Teala müminlerin birbirlerini düşünmelerinden, birbirleri için hayır ve iyilik istemelerinden razı olur ve onların birbirleri hakkında yapacağı duayı kabul eder. En makbul dualardan birisi, bir müminin kardeşi hakkında yaptığı, gıyabında yaptığı duadır diye hadis-i şerifte var. Hadisten öğrendiklerimiz, uzak bir yere gidecek kimse sevdiği ve değer verdiği kimselere bu niyetini açmalı ve onların iznini istemelidir. Peygamberimizden hiç ayrılmak istemiyor Hazreti Ömer ama bir ada var, onu yapıp gelmesi lazım. Tabii ki o zamanki umrede uzun bir süre, belki 8-10 gün gidecek, 8-10 gün gelecek, 3-5 gün orada kalacak. Böyle neredeyse bir aylık bir mesele. İki, insan zühd ve takva bakımından ne kadar ileri seviyede bulunsa bile diğer müminlerin duasını istemelidir. Peygamber Efendimizin sahabisinden dua istemesi gibi. Üç, önemli ziyaret yerlerine giden bir kimse sadece kendisi için değil, akrabaları ve sevdikleri için de dua etmelidir. Duanın makbul olduğu yerlere giden, hacca, umreye giden kimselerin başkalarını da, müminleri de düşünmeleri icap eder. 4. Müminlerin birbiri hakkında yapacağı dua makbuldür. 5. Peygamber Efendimiz başkalarından dua isteyecek kadar mütevazı bir insandı. 6. Hazreti Ömer duası makbul, değerli bir sahabi idi. Bu şekilde hadis-i şeriften pek çok hükümler, manalar çıkarılabilir. 716. hadis-i şerife geldik. Salim bin Abdullah bin Ömer'in söylediğine göre, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ın oğlu Salim, Hazreti Ömer'in torunu. Babası Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma bir yolculuğa çıkacak kimseye şöyle derdi: Yanıma gel de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizimle vedalaştığı gibi seninle vedalaşayım. Şimdi her şeyi bir sonraki nesle öğrettikleri gibi vedalaşmayı da öğretiyor. Diyor ki Resulullah bizimle nasıl vedalaşırdı? Gel sana onu öğreteyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle vedalaşırdı. Estevdiullâhe dîneke ve emâneteke ve havâtîme amelik. Dinini koruyup emanetlerini ifa etmen ve amellerini hayırla sonuçlandırman hususunda seni Allah'a emanet ediyorum. Estevdiullâhe, Allah'a emanet ediyorum. Dîneke, senin dinini. Allah senin dinini korusun. Ve emâneteke, senin eminliğini, güvenilirliğini, imanını korusun. Senin emanetlerini korusun. Ve havâtîme amelik, amellerinin sonuçlarını, yani amellerinin makbul olması, kazançlı olması, sonunda kazanman, hüsnü hatime sahibi olman hususunda Allah Teala sana yardım etsin diye Efendimiz yine ebedi kazanç yönünü vurgulayan bir vedalaşmada bulunuyor. Evet, Riyâz-ı Sâlihîn 716. hadis-i şerifte bu vedalaşmayı okuyucularımız, dinleyicilerimiz bulup ezberleyebilirler. Estevdiullâhe dîneke ve emânetke ve havâtîme amelik. 717. hadis-i şerif, sahabi Abdullah bin Yezid el-Hatmi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orduyla vedalaşmak istediği zaman bir seriye gönderiyorsa, onları artık uğurlarken, vedalaşırken nasıl buyuruyor? Estevdiullâhe dînekum ve emânetekum ve havâtîme a'mâlikum. Biraz önceki dua tekil olarak gelmişti. Bu da çoğul. Çoğul olarak çok insana hitap ederek yapılmış bir dua. Estevdiullâhe dînekum. Sizin dininizi Allah'a emanet ediyorum. Ve emânetekum ve havâtîme a'mâlikum. Dininizi koruyup emanetlerinizi ifa etmeniz ve amellerinizi hayırla sonuçlandırmanız hususunda sizi Allah'a emanet ediyorum. Bu hadisin ravisi Abdullah bin Yezid el-Hatmi kimdir? Medineli olan Abdullah bin Yezid 17 yaşındayken Hudeybiye'de Bey'at-ı Rıdvan'da bulunarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i gördü. Ne büyük saadet değil mi? 17 yaşında gencecik Bey'at-ı Rıdvan'da bulundu. Onun Hazreti Peygamber'in sohbetinde bulunmadığını iddia edenlerin görüşüne katılmadığını göstermek üzere İmam Nevevi hadisin senedinin baş tarafında kendisinden es-sahabi diye bahsetmiştir. An Abdullah ibn Yezid el-Hatmi es-sahabi demiş. Çünkü demek ki bir ihtilaf var. Bazıları bu sahabi değildi, gördü, görmedi diye ihtilaf ederken İmam Nevevi es-sahabi diyerek onun gördüğünü, o tarafta o görüşte olduğunu ifade ediyor. Abdullah bin Yezid Hudeybiye'den sonraki savaşların hepsine katıldı. Cemel, Sıffin ve Nehrevan savaşlarında Hazreti Ali'nin yanında yer aldı. Bir ara Abdullah bin Zübeyr'in Mekke emirliğini yaptı. Abdullah bin Zübeyr radıyallahu anh halifeliğini ilan ettiği zaman demek ki Mekke valiliğini yapmış. Birkaç şehirde hakimiyet kuruyor. 9 yıl bir halifelik yapıyor. Emeviler zamanında Abdullah bin Zübeyr Emevilerle mücadele ediyor. Yiğit bir sahabi olan Abdullah bin Yezid hicretin 13. yılında meydana gelen Karkas Savaşı'nda bulundu. Bu savaşta İran ordusundaki fillerden biri kumandan Ebu Ubeyde Sakafi'ye saldırıp onu şehit edince asker bozguna uğrayıp gerideki köprüye doğru kaçmaya başladı. Bozguna engel olmak isteyen Abdullah bin Yezid köprüyü tahrip etti. Sonra da askere cesaret vererek onları kumandanlarının intikamını almaya teşvik etti. Gemileri yakanlardan birisi demek ki. Yani gemileri yaktığı gibi diğer komutanın Abdullah radıyallahu anh köprüyü yıkıyor. Artık geçemezsiniz diyor. Bu taktiğiyle iyi bir sonuç alan Abdullah süratle Medine'ye giderek Müslümanların uğradığı yenilgiyi Hazreti Ömer'e haber verdi. Yani orduyu kurtarıyor bir şekilde. Tamamen yok olmaktan, büyük bir yenilgiden kurtarıyor ama yaşadıkları sıkıntıyı da gidip Hazreti Ömer'e anlatmış. Hazreti Peygamber'den birkaç hadis rivayet etmiş olan Abdullah bin Yezid el-Hatmi 69 yılında Kufe'de vefat etti. Hadis-i şerifle ilgili açıklamalar. Resul-i Ekrem Efendimiz yolculuğa çıkmak üzere olan bir sahabi ile vedalaşırken onun elini tutar. O şahıs elini çekmedikçe Peygamber aleyhisselam onun elini bırakmazdı. Cihada gitmek üzere olan küçük bir müfreze veya büyük bir orduyla da vedalaşmayı ihmal etmezdi. Efendimiz veda ettiği kimselere Allah'a ısmarlarken onlar için en önemli üç şeyi Cenab-ı Hakk'ın korumasına niyaz ederdi. Üç şeyi Allah'a emanet ediyorum, Allah korusun diye. Bunlardan birincisi dindir. Dininizi Allah'a emanet ediyorum. Yolculuk zor, zahmetli ve külfetlidir. Can emniyetinin bulunmadığı zamanlarda ise zahmetinin yanında korku ve endişe vericidir. Bir yandan yolculuğun sıkıntısı, öte yandan korku ve endişe insana dini görevlerini ihmal ettirebilir. İşte Efendimiz bir kimseye dinini Allah'a emanet ediyorum demekle dini vazifelerini tam manası yapma konusunda Cenab-ı Hakk'ın sana yardım etmesini niyaz ediyorum demiş oluyor. Yani yolda namazın geçmesin, dini olarak bir yanlış olmasın, bir harama düşmesin diye. Resul-i Ekrem'in Allah Teala'ya ısmarladığı şeylerin ikincisi emanettir. Sefere çıkacak kimsenin birine bıraktığı veya birilerinin ona verdiği şeyler birer emanettir. Geride bırakılan aile fertleri, mal ve servet birer emanet olduğu gibi, yolculuk sırasında karşılaşılan insanlardan alınan verilen şeyler de birer emanettir. Allah Teala'nın insanı sorumlu tuttuğu her şeye birer emanet gözüyle bakmalıdır. Resulullah Efendimiz yolcuyla ilgili bu gibi hususların gerektiği şekilde korunmasını da Allah'a emanet etmektir. Sizin dininizi Allah'a emanet ediyorum, emanetinizi Allah'a emanet ediyorum. Yani emanetleriniz, bütün yapmanız gereken şeyleri hakkıyla yapabilin. Vebale düşmeyin, üzerinizdeki borçları ödemekten aciz kalmayın diye dua etmiş oluyor. Onun Cenab-ı Mevla'ya ısmarladığı şeylerin üçüncüsü işlerin hayırlı bir şekilde sonuçlanmasıdır. Havatimül amel, amellerin sonları. Bu sonuncu temenni ile hem seferde yapılan işlerin hem de hayat boyu yapılan amellerin hayırlı bir sonuca ermesi niyaz edilmektedir. Allah sonunu hayır etsin bütün işleriniz. Efendimiz bu ifadesiyle hayatın gayesinin hüsnü hatime, yani mutlu bir son olduğuna dikkatimizi çekmektedir. Hadisten öğrendiklerimiz: bir yolculuğa çıkan kimse yakınlarıyla ve hayır dualarını umduğu kimselerle vedalaşmak, onlar da kendisine hayırlar temenni etmek durumundadır. 2. İnsan sıkıntılı yolculuk sebebiyle dini görevlerini ihmal etmemeli, başkalarının hakkını çiğnememelidir. 3. Orduyu sefere gönderirken en yetkili kimse onlara bazı tavsiyelerde bulunup dua etmelidir. 718. hadis-i şerif. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelerek, "Ya Resulallah, yolculuğa çıkıyorum, bana dua buyurun," dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz, "Allah sana takva nasip etsin," buyurdu. "Zevvedekallahu takva," ne güzel bir dua. "Zevvedekallahu takva," Allah seni takva ile azıklandırsın. Allah sana azık olarak takva versin. Allah sana takva nasip etsin. Takva nedir? Allah'ın emir ve yasaklarına uymaktır. O kişi tekrar sahabi, "Bana tekrar dua ediniz," buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ve gafara zembek," Allah günahlarını bağışlasın buyurdu. Sahabine, "Zidni," biraz daha artırın duanızı ya Resulallah, bulmuşken fırsatı. Efendimiz, "Ve yessera lekel hayra haythu mâ künt," bulunduğun her yerde hayır yapmanı kolaylaştırsın buyurdu. "Zevvedekallahu takva ve gafara zembeke ve yessera lekel hayra haythu mâ künt." Demek ki yolculuğa çıkan kimseye Peygamber Efendimiz'in duası, biz de bu duayı yapabiliriz. "Zevvedekallahu takva ve gafara zembek ve yessera lekel hayra haythu mâ künt." Allah sana takva nasip etsin, günahlarına bağışlasın, bulunduğun her yerde hayır yapmanı kolaylaştırsın. Açıklamalar: İsmini bilemediğimiz bu sahabi Peygamber Efendimiz'i ziyaret ederek sefere çıkmak istediğini söyledi ve "Bana azık ver," dedi. "Ya Resulallah, inni üridü seferan fezevvidni," yolculuğa çıkıyorum, bana azık ver, manevi azık. Efendimiz de "Zevvedekallahu takva," Allah seni takvayla azıklandırsın diye devam ediyor. Sahabinin Resulullah Efendimiz'den istediği herhalde yiyecek, içecek türünden bir azık değildi. Onun istediği bedene değil ruha fayda veren manevi azıktı. Bu sebeple Efendimiz ona Allah sana takva azığı versin. Yani Allah'ın emirlerine uymanı, yasaklarından kaçınmanı sağlasın diye dua etti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bu güzel duası, azığın en hayırlısının takva olduğunu ifade eden ayet-i kerimeye dayanmaktadır. Bakara suresi 197. ayet-i kerime. Ve inne hayre zâdi takva. Değil mi? Azığın en hayırlısı takvadır. Sahabinin fakir olması, seyahate çıkacağı için de yiyecek türünden azık istemesi pekala mümkündür. O takdirde burada takvanın insanlardan bir şey istememek manasını düşünmek daha uygun olur. Efendimiz de elinde bir şey olmadığı için dua ediyor. Yani elinde bir şey olsa verir elbette. Ve Efendimizin bu sahabiye Allah seni kimseye muhtaç etmesin ve dilendirmesin anlamında dua ettiği söylenebilir. Sahabinin ikinci defa dua istemesi üzerine ilk duasına bağlı olarak şayet Allah'a saygıda kusur edersen Allah günahını bağışlasın diye dua etti. Üçüncü olarak da hem dünya hem ahiret saadetini içine alacak şekilde ve son derece kapsamlı bir ifadeyle bulunduğun her yerde kolayca hayır yapmanı sağlasın buyurdu. İnsanın hayattaki en büyük gayesi çok hayır yapmak, bol sevap kazanmak olduğuna göre Resul-i Ekrem Efendimiz bu dua ile sahabisi en güzel temennide bulunmuş oluyor. Demek ki hayattaki gayemiz, en büyük gayemiz daha çok hayır yapmak, daha çok daha bol sevap kazanmak olmalıdır. Hadisten öğrendiklerimiz, bir yolculuğa çıkan kimse manevi derinliği olduğuna inandığı kimselerden dua niyaz etmeli. Onlar da bu kardeşlerine dualarda bulunmalıdırlar. İki, takva sahibi olmak, günahları bağışlanmak ve kolayca hayır yapabilmek kazançların en büyüğüdür. Kazançların en büyüğü takva sahibi olmak, günahların bağışlanması ve kolayca hayır yapabilmek. Evet kıymetli dinleyenler, vedalaşma bölümünü bitirmiş olduk. İstihare ve müşavere bölümüne geldik Riyaz-ı Salihin'den. İstihare konusu hadis-i şerifin açıklamasında, müşavere de ayetlerin tefsirinde ele alınacaktır. Müşavere, istişare. Estaizübillah ve şevirhum fil emr. İş hakkında onlarla müşavere et, istişare et. Âl-i İmran 159. ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimin baş tarafında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme müminlere merhametli olması, onlara yumuşak davranması, onlara bağışlaması ve bağışlanmaları için dua etmesi emredildikten sonra yukarıdaki talimat verilerek iş hakkında onlarla müşavere et buyurulmaktadır. Bu ayet-i kerime tabii ki Uhud Savaşı ile ilgili. Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimiz okçulara sıkıca tembih etmişti. Sakın yerinizden ayrılmayın. Bizim öldürüldüğümüzü ve kargaların, kuşların gelip cesetlerimizi götürdüğünü görseniz bile yerinizden ayrılmayın buyurmuştu ama onlar nasıl olsa zafer kazandık. Haydi biraz da ganimet, insanlar ganimet topluyor. Biz de mahrum kalmayalım. Aslında kalmayacaklar yani. Efendimiz verecek ama insan nefsi böyle düşünüyor tabii ki. Biz de alalım, daha çok alalım diye terk ettiler. Ve büyük bir mağlubiyet oldu. 70 şehit verildi. Peygamber Efendimiz sıkıntı çekti. Müminler sıkıntı çekti. Böyle bir manzarada ne olur? İşte divan-ı harp kurulur. O söz dinlemeyenler idam edilir. Hayatta kalanlar, tabii pek çok şehit oldu da. Hayatta kalanlar idam edilir. Onlara artık bir daha itibar edilmez. Onun üzerine Cenab-ı Hak sen onlara yumuşak davran, onları affet, onların affını iste diye 3 defa tekrar ediyor. 3 defa onların bağışlaması, Peygamberimizin onlara bağışlaması, bağışlanmaları için dua etmesi, tekrar affetmesi, affetmesi, bağışlaması ve onların affedilmesi için dua etmesi. 3 defa isteniyor. Sonra da diyor ki onlarla istişare etmeye devam et. Yani siz artık söz dinlemiyorsunuz, sizinle bir daha istişare edilmez deme. Bir hata yaptılar ama bundan sonra yapmazlar. Onlarla istişare etmeye devam et manasında bu ayet-i kerime Peygamber Efendimiz'e emirde bulunuyor. Diğer ayet-i kerime ve emruhum şura beynehum. Şura suresine de ismini veren bu kelime. Şura 38. ayet-i kerimede geçiyor. Onlar işlerini aralarında müşavire ile yürütürler. İstişare ile, danışarak, fikir alışverişinde bulunarak yürütürler. Ayet-i Kerime'nin baş ve son tarafında müminlerin belli başlı özellikleri sayılmaktadır. Bu özelliklerinden biri de işlerini kendi aralarında istişare yoluyla halletmelerdir. Müşavere ve istişare danışmak ve birinin görüşünü almak demektir. Dünyanın en medeni insanı olan Müslümanlar hiçbir işlerini zorbalıkla yapmazlar. İçlerinde görüş ve fikir sahibi olanlar bir problemi çözmek için bir araya gelirler, birbirine danışır ve görüşlerini alırlar. İstişarenin en güzel misalini Allah'ın Resulü ortaya koymuştur. Dinle ilgili konularda vahyi beklediği ve Cenab-ı Hakk'ın buyruğuna göre hareket ettiği halde, savaş ve barış gibi toplumun tamamını ilgilendiren, hele savaş gibi ölüm kalım meselesi olup vahiy ile ilgisi bulunmayan görüş ve içtihat ile halledilen konularda ashabına danışır, onların görüşlerine başvururdu. Yani vahiy bazen geliyor. Tabii ki o vahye göre hareket ediliyor ama vahyin gelmediği zamanlarda Cenab-ı Hak demek ki onlara, insanlara, Müslümanlara bırakıyor. Çeşitli sebepler var. İmtihan için olabilir, başka sebepler olabilir. O zaman istişare ediyor Peygamberimiz. Bedir'de düşman kervanına saldırıp saldırmamak. Uhud gazvesinde şehri içeriden mi savunmak yoksa şehir dışına çıkıp düşmanla savaşmak mı daha uygun olur diye ashabının görüşlerini almıştı. Bedir'de yine orduyu yerleştireceği yer konusunda da istişare yapmıştı. Resulullah'ın vefatından sonra, hatta oradaki istişare sonradan oluyor tabii ki, Efendimiz bir yere konaklıyor. Sahabi geliyor. Ya Resulallah, burası size vahiy ile mi emredildi? Yok diyor, kendi görüşüm. Ya Resulallah, o zaman burası doğru bir yer değil. Şuraya konarsak, orduyu şuraya kondurursak çok daha iyi olur deyince Efendimiz onu haklı buluyor ve değiştiriyor yani. O güzel görüşe uymuş oluyor Peygamberimiz. Çok güzel bir örnek bu da. Resulullah'ın vefatından sonra ashab-ı kiram da aynı şekilde hareket ettiler. Halife seçimi, dinden dönenlerle savaş, fethedilen arazilerin kullanım şekli gibi hakkında ayet veya hadis bulunmayan hususlarda hep karşılıklı görüşerek, birbirine danışarak çözüm aradılar. İşte bu sebeple savaş, devlet yönetimi, ekonomi ve benzeri konuların her birinde o sahalarda yetişmiş olan kimselerle istişare ederek sağlıklı kararlar almak İslam'ın başlıca prensiplerinden biridir. Burada unutulmaması gereken bir husus vardır. Bir Müslüman ihtiyaç duyduğu bir konuda bir iki kişinin görüşüne başvurup onların kanaatlerini öğrenebilir. Bu bir istişaredir ve bağlayıcı değildir. Bu fikirlerden kendisine uygun geleni alıp uygulayabilir. Ama bir devlet işinde o konuda söz sahibi olanları bir araya getirip onların görüşlerine müracaat edilmişse, meşveret veya şura denen bu nevi toplantılarda alınan kararlar bağlayıcıdır ve uygulanması zorunludur. Artık şahsi hareket edilemez. Onlar işlerini aralarında müşavire ile yürütürler ayetinin manası da budur. Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızın da sonuna gelmiş olduk. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.